Ayrım 10. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi Aklı Kemal. Atatürk'ün akıllı projeleri 1. cilt. Sinan Meydan. Sayfa 142. Ankara Ahi Cumhuriyeti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne. Atatürk'ün Cumhuriyeti ilan ederken Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu gibi Fransız düşünürlerinden, Fransız Cumhuriyeti'nden esinlendiği bilinmektedir. Ancak Atatürk'ün Cumhuriyeti ilan ederken İslam tarihinde 4 halife döneminde uygulanan meşveret, danışma sisteminden, Türk İslam tarihindeki Ankara Ahi Cumhuriyeti'nden, yakın tarihteki Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti'nden, Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'nden ve Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti'nden esinlendiği pek bilinmeyen başka gerçeklerdir. Kur'an'ın ve Hazreti Muhammed'in meşverete çok büyük bir önem verdiğini ve 4 halife döneminde halifelerin belirlenmesinde bir tür seçim yapıldığını, halifeliğin Emevi halifesi Muaviye döneminde babadan oğula geçen saltanat sistemine dönüştüğünü ve halifeliğin 4 halife döneminden sonra vasıtayı siyaset, vasıtayı menfaat haline geldiğini çok iyi bilen Atatürk, saltanatı kaldırıp cumhuriyeti ilan ederken ve hilafeti kaldırırken İslam tarihindeki bu tecrübelerden yararlanmıştır. Atatürk'ün İslam tarihi değerlendirmeleri için bakınız Meydan Atatürk'le Allah arasında sayfa 859-919. Osmanlı'da Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Suavi ve Şinasi gibi yeni Osmanlı aydınları çağdaşlaşmak için ille de batıdan yararlanmak gerekmediğini, batıdaki birçok kavram ve kurumun doğuda İslam tarihinde gizli olduğunu ileri sürmüşlerdir. Örneğin, Cumhuriyet kavramının İslam'ın ilk dönemlerindeki meşveret uygulamasına benzediğini belirtmişlerdir. Bu aydınların yazılarını ve kitaplarını okuyan Atatürk bu düşüncelerden de etkilenmiştir. Örneğin Atatürk, 1 Kasım 1922'de saltanatın yıkıldığına dair verilen karar dolayısıyla TBMM'de yaptığı uzun konuşmada 4 halife devrinin bir tür cumhuriyet dönemi olduğunu ifade etmiştir. Saltanatın yıkıldığına dair verilen karar münasebetiyle 1 Kasım 1922 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri Cilt 1 5. Basım Ankara 1997 sayfa 287 ila 298. 1923'te İzmir'de halka yaptığı konuşmada çok iftiharla şayandır ki milletimiz ancak 1300 sene sonra bu Kur'an hakikatlerini fiili halde göstermiş oldu diyerek Sadi Borak, Atatürk'ün resmi yayınlara girmemiş görev, söylev, demeç, yazışma ve söyleşileri, 2. basım İstanbul 1997 sayfa 187, Cumhuriyet'in ilanının Kur'an'a uygun olduğunu belirtmiştir. Yine 1923'te bu kez İzmit'te Kur'an'daki meşveret hükmüne ve Hz. Muhammed dönemindeki meşveret uygulamasına şöyle dikkat çekmiştir. Devlet idaresinde danışma çok önemlidir. Bizzat Cenab-ı Peygamber bile danışarak iş yapmak gerektiğini söylemiştir ve kendisi bizzat öyle yapmıştır. Bundan başka ve şevirhum fil emr diye Cenab-ı Hakk'ın kendisine seslenişi vardır. Peygamberin zatına yönelen bu emrin ondan sonra gelenleri kapsayacağına şüphe yoktur. Danışmamak meşru değildir. Arı İnan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir İzmit konuşmaları 1923 İstanbul 1993 sayfa 66. Atatürk döneminde öğretmen yetiştiren okullarda 4 halife devri, İslam'da cumhuriyet devri olarak anlatılmıştır, okutulmuştur. Cemil Öztürk, Atatürk devri öğretmen yetiştirme politikası, Ankara 1996 sayfa 250. 3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırılması görüşmeleri sırasında söz alan İzmir Milletvekili Adalet Bakanı Seyit Bey, yaptığı uzun konuşmada cumhuriyet yönetiminin İslam'a uygun olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır. Şu sözler Seyit Bey'e aittir. Her şeyden önce şunu açıklayayım ki, halifelik sorunu bir din sorunu olmaktan çok bir dünya sorunudur. Halifelik demek, hükümet demektir. Kur'an, memleket işleri için iki düstur gösterir. Birinci düstur meşverettir, danışma. Memleket işleri, halkın kendi aralarındaki danışmaları yoluyla yapılacaktır ki, bugün uygarlık dünyasında uygulanan usul de budur. İslamiyet tam anlamıyla demokratik bir dindir. Hiç kimseye imtiyaz tanımaz. Tanrı'nın istediği ve beğendiği toplum yönetimi budur, cumhuriyettir. Bu yönetimin aracı akıldır. Kur'an, baştan sona kadar aklı ve akıllıyı yüceltir. İslamiyet, akıl ve mantık ile birlik ve birleşiktir. İslamiyet, eğitim ile de birliktir. Bilimden hiç ayrılmaz. Onun içindir ki Peygamberimiz, ilim Çin'de bile olsa gidiniz, öğreniniz bilgiyi ve ustalığı beşikten mezara kadar öğreniniz, demiştir. Mahmut Goloğlu, Devrimler ve Tepkileri, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1924 ila 1930, İstanbul 2007, sayfa 19 ila 22. 1290-1354 yılları arasında Ankara'da gücü ellerine geçiren ahiler bir cumhuriyet idaresi kurmuşlardı. Atatürk, Anadolu'nun göbeğindeki bu Ankara Ahi Cumhuriyeti'nden tam 570 yıl sonra yine Ankara'da bir cumhuriyet idaresi kurmuştur. Yılmaz Öztuna, Türkiye Tarihi, Cilt 2, İstanbul 1964, sayfa 218. Atatürk, cumhuriyeti ilan ederken Ankara Ahi Cumhuriyeti'nden esinlendiğini bizzat şöyle ifade etmiştir. Ben Ankara'yı coğrafya kitabından ziyade tarihten öğrendim ve cumhuriyet merkezi olarak öğrendim. Hakikaten Selçuki idaresinin bölünmesi, inkisamı üzerine Anadolu'da teşekkür eden küçük hükümetlerin isimlerini okurken bir Ankara Cumhuriyeti'ni görmüştüm. Tarih sahifelerinin bana bir cumhuriyet merkezi olarak tanıttığı Ankara'ya ilk defa geldiğim gün gördüm ki aradan geçen asırlara rağmen Ankara'da hala o cumhuriyet kabiliyeti devam ediyor. Türkiye'nin hemen bütün bölgelerini, menatıkını gezdiğim ve gördüğüm için hükmettim ki o zaman isimleri cumhuriyet olmayan diğer yerlerin bugünkü halkı da aynı kabiliyetten asla uzak değildir. Beni Türkiye'nin en münasip merkez Ankara olabileceğini düşünmeye sevk eden ilk vesile çok eskidir ve bilimseldir, fennidir. Atatürk, cumhuriyeti ilan ederken belli ki kafasının bir köşesinde Türk İslam tarihinin uzak zamanlarındaki iki cumhuriyet tecrübesi vardır. Bunlardan ilki 4 halife devrindeki meşveret, danışma tecrübesi, ikinci ise Ankara Ahi Cumhuriyeti tecrübesidir. Kafasının diğer köşesinde ise Türk tarihinin yakın zamanlarında Anadolu ve civarındaki 3 cumhuriyet tecrübesi vardır. Bunlardan ilki 2. Balkan Savaşı'ndan sonra kurulan Batı Trakya Türk Cumhuriyeti, İkincisi, Kurtuluş Savaşı'nın hemen başlarında kurulan Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti, üçüncüsü de Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra kurulan Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti'dir. İkinci Balkan Savaşı'ndan hemen sonra Teşkilat-ı Mahsusa'nın özellikle Kuşçubaşı Eşref çalışmaları sonunda 31 Ağustos 1913'te Batı Trakya'da Batı Trakya Geçici Hükümeti, Garbi Trakya Hükümeti Muvakkatesi kurulmuştur. Hükümetin başkanlığına Salih Hoca, Genelkurmay Başkanlığına ise Süleyman Askeri Bey getirilmiştir. Batı Trakya Geçici Türk Hükümeti 12 Eylül 1913'te bağımsızlığını ilan ederek Batı Trakya Bağımsız Hükümeti Garbi Trakya Hükümeti Muvakkatesi adını almıştır. Bakınız Nevzat Gündağ 1913 Garbi Trakya Hükümeti Müstakilesi Ankara 1987. Batı Trakya Türk Hükümeti bağımsızlık ilanını Süleyman Askeri Bey tarafından Düveli Muazzama'ya Tebliğ başlığıyla Fransızca olarak kaleme alınan bir bildiriyle yabancı devletlere duyurmuştur. Asalet Mehap Sehir Cenapları, Bulgarların Türklere ve Müslüman kardeşlerimize yaptıkları mezalimi gören ve feryat ve figanlarını işitenler bulunmadı, aldıran bile olmadı. Demet demet Müslümanlar doğranarak Koşu Kavağın Papaslı Köyü deresinde hala kokmakta ve taaffülünden yanlarına varılamamakta olan 800'ü mütecaviz boğazlanan bedbahtların kokusunu bile alan olmadı. Can gitti, ırz gitti, malsa hesapta değil. Üstelik de geri kalan ihtiyar ve kadınlarla çocukların süngüler altında sürülerek kiliselere toplatılarak Hristiyan yapıldıklarından da kimseler güya haber alamadı. Şenaatin her türlüsüne adeta göz yumuldu. İki el bir baş içindir dedik, naçar silahımıza sarıldık. Garbi Trakya halkını bu mezalimden kurtarmak için onları da silahlandırdık. Allah'ımıza dayanarak ve benliğimize güvenerek bugünden itibaren İslam'ı, Hristiyan'ı, Türk'ü, Bulgar'ı aynı hukuka malik olmak şartıyla Garbi Trakya Hükümeti Müstakilesini ilan eylemiş olduk. Muvaffakiyet Allah'tan. Tebliğin altındaki mühürde Umum Trakya Hükümeti Milliye Riyaseti 1329 Eşref yazmaktadır. Belge No. 14 Garbi Trakya Umum Milli Kuvvetler Kumandanlığı Adet 4 HTTP www.batıtrakya.org Erişim Tarihi 29 Aralık 2011. Bağımsızlığını ilan eden hükümet, yönetim biçimi olarak cumhuriyeti seçmiştir. Daha sonra ülkenin sınırlarını belirlemiş, ay yıldızlı, yeşil, beyaz bir bayrak kabul etmiş, ordusunu, yargısını kurup bütçesini hazırlamış, hatta pul bastırarak pasaport uygulamasına geçmiştir. Osmanlı Devleti 29 Ekim 1913 tarihinde imzaladığı İstanbul Antlaşması'yla Batı Trakya'yı bütünüyle Bulgaristan'a bırakmıştır. Batı Trakya, Türk Cumhuriyeti'nin toprakları, General Lazarov komutasındaki Bulgar kuvvetlerince 30 Ekim 1913 tarihine kadar tamamen işgal edilerek Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'ne son verilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bakınız Kemal Şevket Batı Bey, Batı Trakya Türk Devleti İstanbul 1978, Süleyman Sefer Cihan, Balkan Savaşı ve 1913 Batı Trakya Türk Cumhuriyeti İstanbul 2002. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İngiltere ve Fransa Anadolu'yu işgal etmeye başlayınca doğuda hem İngilizlere hem de Ermenilere karşı mücadele edebilmek için 5 Kasım 1918'de Kepenkçi Emin Ağa ve Piroğlu Fahrettin Bey başkanlığında merkezi Kars olmak üzere Kars İslam Şurası kurulmuştur. İşte bu Kars İslam Şurası 17-18 Ocak 1919 tarihinde Kars'ta Doktor Esat Oktay Bey başkanlığında 2. Kars Kongresi'ni toplamıştır. 1. Kars Kongresi 30 Kasım 1918'de Cihangiroğlu İbrahim Bey başkanlığında toplanmıştır. Bu kongrede Kars Milli İslam Şurası hükümetinin adı Güneybatı Kafkasya Geçici Milli Hükümeti, Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti Muvakkatayı Milliyesi olarak değiştirilmiştir. Başkanlığına da Cihangiroğlu İbrahim Bey seçilmiştir. Bu geçici hükümet 18 maddeden oluşan bir anayasa ve yeşil kırmızı zemin üzerinde ay yıldız bulunan bir bayrak kabul edip halkın oyu ile seçilen 131 milletvekili, bir meclis ve 12 üyeli bir bakanlar kurulu oluşturmuştur. Ender Gökdemir, Milli Mücadelede Evliye-i Selase, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, sayfa 19, cilt 7, Kasım 1990. Aralık ayından itibaren İngilizler bir taraftan Kafkasya'yı işgale başlarken diğer taraftan da Güneybatı Kafkasya Geçici Milli Hükümeti'ni dağıtmak üzere Ermeni ve Gürcülere destek vermiştir. İngilizler baskılarını arttırmaya başlayınca Güneybatı Kafkasya Geçici Milli Hükümeti 25 Mart 1919'da tam bağımsızlığını ilan ederek Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti adını almıştır. Böylece Kars'ta bir cumhuriyet kurulmuştur. Bu gelişmeler üzerine İngilizler 12 Nisan 1919'da hükümet merkezi Kars'a girip meclisi basıp başta Cumhurbaşkanı Cihangiroğlu İbrahim Bey olmak üzere 8 meclis üyesini tutuklayarak Malta'ya sürgün etmiştir. İngilizler bölgeyi Ermeni ve Gürcüler arasında paylaştırarak 1920 sonlarında bölgeden çekilmiştir. Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti İngilizler tarafından yıkılmış ama bölgedeki vatansever Türkler boş durmamıştır. Bölgede bulunan Türkler Ermenilere ve Gürcülere teslim olmamak için şuralar kurup milli direnişlerine devam etmiştir. Bu milli direniş şubelerinin şuralarının bazıları şunlardır. Şah tahtı merkez olmak üzere Cengiz Bey hükümeti, Kulp'ta Şamil Bey başkanlığında Kulp Şurası, Oltu'da Tahir Beyzade Yusuf Bey başkanlığında Oltu Hükümeti Muvakkatası, Orta Kale'de Kağızman'da Ali Rıza Bey hükümetidir. İşte bu Milli Şura adı verilen hükümetçiklerin etrafında kenetlenen Türk milleti, Doğu Anadolu'ya özellikle Ermenilerin ve Gürcülerin sarkmasını hayatları pahasına önlemiştir. Gökdemir adı geçen makale. 15-20 Nisan 1917'de Azerbaycan, Bakü'de Kafkasya Müslümanlarının geleceğini belirlemek amacıyla bir kongre toplanmıştır. Bu kongrede Müsavat Halk Partisi ile Türk Adimi Merkeziyet Partisi birleşerek Cumhuriyeti ilan etmeye karar vermişlerdir. Selma Yel, Azerbaycan Hükümeti Devleti'nin kuruluşunda Türkiye'nin yardımları ilhak amacına mı yönelikti? Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, sayfa 24, Kasım 1999-2003, sayfa 564-565. Bu doğrultuda 28 Mayıs 1918'de bir deklarasyonla Azerbaycan bağımsızlığını ilan etmiş ve Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Deklarasyonda Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti'nin temel özellikleri şöyle ifade edilmiştir. 1. Bugünden itibaren Azerbaycan halkı hakimiyet hakkına malik olduğu gibi Cenubi ve Şarkı Maverai Kafkasya'dan ibaret Azerbaycan dahi kamile hukuk müstakil bir devlettir. 2. Müstakil Azerbaycan Devleti'nin şekli idaresi Halk Cumhuriyeti olarak takarrür eder. 3. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti bütün milletlerle ve bilhassa hem civar olduğu millet ve devletlerle münasebeti hasene tesisine azmeder. 4. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti millet, mezhep, sınıf ve cins farkı gözetmeden kalemrevinde yaşayan bütün vatandaşlarına hukuki, siyasi ve vataniye temin eder. 5. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti arazisi dahilinde yaşayan bil cümle milletlere serbestane inkişafları için meydan bırakır. 6. Meclis-i Müessesan toplanıncaya kadar Azerbaycan idaresinin başında Arai Umumiye ile intihab olmuş Şura-i Milli ve Şura-i Milli'ye karşı mesul hükümeti muvakkate durur. Nasır Yüceer, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Azerbaycan ve Dağıstan harekatı, Azerbaycan ve Dağıstan'ın bağımsızlığını kazanması 1918, Ankara 1996, sayı 31, Yel adı geçen makale sayfa 567. Meclis açılıncaya kadar ülkeyi yönetecek olan şuranın başkanlığına Mehmet Emin Resulzade seçilmiştir. Bağımsız Azerbaycan Hükümeti Devleti'nin kurulmasında İttihat ve Terakki Partisi'nin de ciddi yardımları olmuştur. Daha 1915 senesi Mayıs ayında Azerbaycan Cumhuriyeti kurma düşüncesinde olan Difai Teşkilatı'nın eski üyelerinden Aslan Hoyski, cephe hattını geçerek Erzurum'da ordu karargahında Enver Paşa ile görüşmüştür. Hoyski, Türkiye'den yardım alarak bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'ni kurmak istediğini belirtmiş, Enver Paşa da bu konuda kendilerini destekleyeceğini belirtmiştir. Yel adı geçen makale sayfa 573. Enver Paşa bu sözünü fazlasıyla tutmuştur. Nuri Paşa'nın komutasındaki Kafkas İslam Ordusu 18 Eylül 1918'de Bolşevik, Ermeni ve İngilizlerden oluşan işgalci güçlerden Bakü'yü kurtarmıştır. Mehmet Süleymanov, Nuri Paşa ve onun silah arkadaşları Azerbaycan gazetesi 15 Eylül 2000'den nakleden Yel adı geçen makale sayfa 577. Kafkas İslam Ordusu'nun bölgeden çekilmesinden sonra kendi kaderiyle baş başa kalan Azerbaycan Cumhuriyeti maalesef bağımsızlığını koruyamamıştır. Kasım 1918'de General V.M. Thompson'ın komutasındaki İngiliz, Fransız ve Amerikan birliklerinden oluşan müttefik askeri güçler Bakü'yü işgal etmiştir. 27 Nisan 1920 gecesi de Rus ordusunun aynı saldırısıyla Azerbaycan Cumhuriyeti sona ermiştir. Firdovsiye Ahmedova, Cumhuriyetin Dış Politikası, İlim Gazetesi, 28 Mayıs 1989'dan nakleden Yel adı geçen makale sayfa 577. Enver Paşa'nın kurup Kafkaslar'da gönderdiği Kafkas İslam Ordusu'nun başındaki Nuri Paşa'nın danışmanı ünlü Türk aydınlarından Ahmet Ağaoğlu'dur. Ahmet Ağaoğlu, 1918'de kurulan Azerbaycan Cumhuriyeti Meclisi'ne de üye seçilmiştir. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İstanbul'a dönmüş ve İngilizlerce tutuklanıp Malta'ya sürülmüştür. 1921'de serbest bırakılınca Ankara'ya giderek Kurtuluş Savaşı'na katılmıştır. Ankara hükümeti tarafından Matbuat Genel Müdürü yapılmıştır. 1921-1923 yılları arasında bu görevi yürütmüştür. Ankara'da Hakimiyet-i Milliye gazetesinde düzenli yazılar yazmıştır. Ağaoğlu, tarih, dil ve kültür konularındaki görüşleriyle Atatürk'ü etkilemiştir. Örneğin Atatürk, medeniyet konusunda Ahmet Ağaoğlu gibi düşünmekte, kültür ve medeniyet ayrımını kabul etmemektedir. Atatürk'ün birkaç yıl önce bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşuna bizzat tanık olan Ahmet Ağaoğlu'ndan Azerbaycan'ın bu önemli tecrübesi Cumhuriyet'in ilanı hakkında bilgi almış olması olasıdır. Atatürk, Türkiye ve çevresindeki çok değil, daha birkaç yıl önceki bu başarısız Cumhuriyet denemelerinden haberdardır. Bu denemeler başarısız olsa bile Atatürk'e bu topraklarda Cumhuriyet'in ilan edilebileceğini, bunun bir hayal olmadığını göstermesi bakımından önemlidir. Atatürk büyük bir olasılıkla bu başarısız cumhuriyet denemelerinden çıkarttığı dersle yeri ve zamanı gelmeden bırakın cumhuriyeti ilan etmeyi, cumhuriyetin sözünü bile etmeyi doğru bulmamıştır. Kendi ifadesiyle yeri ve zamanı gelinceye kadar cumhuriyeti vicdanında bir milli sır olarak saklamıştır. Bu başarısız cumhuriyet denemelerinden Atatürk'ün çıkarttığı en büyük ders, emperyalizmi yenip tam bağımsız olmadan cumhuriyeti ilan etmenin hiçbir anlam ifade etmediğidir. Tuğrul Bey'den Atatürk'e uzanan çizgi, laiklik. Atatürk'ün laiklik uygulaması da Fransız laikliğinden çok Selçuklu laikliğinden esinlenmedir. Selçuklu döneminde hiçbir zaman laiklik diye bir kavram söz konusu olmasa da, din ve devlet işleri birbirinden ayrıldığı için uygulamada bir laiklik söz konusudur. Nasıl yani, Selçuklu'da laiklik mi vardı dediğinizi duyar gibiyim. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, 1055 tarihinde güçlü bir orduyla Şii Büveyhoğullarının elindeki Bağdat önlerine gelmiştir. Büveyhoğullarının zulmünden bıkmış olan Halife Kaim Bi'emrillah, Tuğrul Bey adına hutbe okutarak onun hükümdarlığına sığınmıştır. Böylece 15 Aralık 1055 tarihinde halifenin emri üzerine Bağdat'ta adına hutbe okunan Tuğrul Bey, Bağdat'ın yeni hakimi olmuştur. Tuğrul Bey, halifenin siyasi yetkilerini elinden alarak onu sadece din işlerinden sorumlu hale getirmiştir. Böylece İslam dünyasında ilk kez din işleriyle dünya işleri birbirinden ayrılmıştır. Emre Kongar, Tarihimizle Yüzleşmek, 4. Basım İstanbul 2006, sayfa 20-25. Neresinden bakılırsa bakılsın, bunun adı laikliktir. O zaman Selçukluların buna laiklik dememiş olmaları bu gerçeği değiştirmez. Dahası Tuğrul Bey'in bu uygulaması batıdaki laiklik uygulamalarından da öncedir. Atatürk, Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in Abbasi halifesini kontrolü altına alarak halifenin siyasi yetkilerini kendi üzerine aldığını, dini başkanlığı kabul etmeyerek laik bir devlet reisi kalmayı tercih ettiğini belirtmiştir. Atatürk, Tuğrul Bey'in laiklik uygulamasını takdir ederken, onun hazır eline fırsat geçmişken halifeliği kaldırmamasını hata olarak yorumlamış ve bu hatanın sonraki dönemlerde Türk İslam tarihini olumsuz yönde etkilediğini ifade etmiştir. Turan, Atatürk'ün düşünce yapısını etkileyen olaylar, düşünürleri kitaplar, sayfa 83. Atatürk, laik Türkiye'yi kurarken bir taraftan Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in laiklik uygulamasından esinlenmiş, diğer taraftan Tuğrul Bey'in yarım bıraktığı işi tamamlayarak halifeliği kaldırmıştır. Eski Türk kadınından Cumhuriyet kadınına. Atatürk, kadınlara sosyal ve siyasal haklar verirken de batıdan çok eski Türk tarihinden esinlenmiştir. Nitekim Atatürk'ün Türk kadınlarına siyasal haklar verdiği 1930'ların batısında birçok Avrupa ülkesinde kadınların siyasi hakları yoktur. Yeni Türkiye birçok Avrupa ülkesine bu konuda örnek olmuştur. Bu nedenle Türk devrimi kadınlara sosyal ve siyasal haklar verirken batıdan çok kendi köklerinden beslenmiştir. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verileceği günlerde mecliste yapılan konuşmalarda neredeyse her milletvekili Türk kadının geçmişte siyasi hakların da içinde olduğu birçok hakka sahip olduğunu anlatmıştır. Örneğin Başbakan İsmet İnönü konuşmasında Türk kadınlarının siyasal haklarının Türk tarihinden süzülüp geldiğini şöyle ifade etmiştir. Yüce saylavlar, kadınların saylav seçmek ve saylav seçilmek hakkına sahip olmaları için yüce katınıza teklif sunuyoruz. Kadınlarımızın Türk tarihindeki haklı yerleri, erkeklerle beraber daima memleketin ve milletin mukadderatı üzerinde söz ve etki sahibi olmalarıdır. Türk kadını tarihte ne vakit haklı ve itibarlı yerini bulmuşsa, budunun geleceği üzerinde etkisini gösterebilmişse, erkeklerle birlikte karışık ve güç yurt işlerinde el ele çalışabilmişse, işte o zaman büyük Türk ulusu gücü ve uygarlığı ile bütün dünyayı kaplamıştır. Arkadaşlar, Türk kadınının hakkı olduğu yerden ayrılıp bir süs gibi memleket işine karışmaz biz varlık olarak bir köşeye konması Türk geleneği değildir. Türk geleneğinin ve anlayışının karşıtı bir usuldür ki bu, Türk ülkelerinde yerleşmesi, yüzyıllardan beri geçirmekte olduğumuz felaketlerin başlıcalarından ve temellerinden biridir. Goloğlu adı geçen eser, sayfa 159. Gerçekten de eski Türklerde kadın erkek birçok bakımdan eşittir. Dahası eski Türklerde kadınlar siyasi haklara da sahiptir. Belkıs Konan, Türk kadınının siyasi hakları kazanma süreci, AÜHFD 61, 2011, sayfa 157-174. Orhun anıtlarında Hakan'ın karısının kocasıyla birlikte Türk toplumunun başına indiği anlatılmıştır. Türk hükümdarları, yabancı elçileri kabul ederken eşleri de resmi olarak kabulde hazır bulunmuştur. Milattan sonra 981'de Çin İmparatoru'nun Güney Uygur hükümdarı Aslan Han'a gönderdiği elçinin kabulünde Han'ın eşi ve çocukları da hazır bulunmuştur. Kadın aile içinde erkekle eşit haklara sahiptir. Eski Türklerde kadının kocası Hakan'ın yanında devlet idaresine katıldığı, hatta bazen devleti tek başına yönettiği bile olmuştur. Kadına Türkan veya Bilgi Hatun sıfatları verilmiştir. Buyruklar Hakan ve Hatun buyuruyor ki şeklinde çıkarılmıştır. Tarihte ilk olarak Türk kadınları devlet başkanlığı yapmıştır. Cengiz yasalarında, yıllık kurultaylarda, meclislerde kadınların da yer aldığı yazılmıştır. 7. yüzyılda Uygur Hakanı'nın annesi Ulu Hatun davalara bakmış, anlaşmazlıkları çözmüş bir yargıçtır. Ziya Gökalp eski Türk toplumlarında kadının durumunu, eski kavimler arasında hiçbir kavim Türkler kadar kadın cinsiyetine hak vermemiş ve saygı göstermemiştir cümlesiyle özetlemiştir. Adı geçen makale sayfa 157-174. Anadolu Türklerinde ahilikte kadınlar örgütlenmesi olan Bacılar Teşkilatı vardır. Ahi Evren'in eşi Fatma Bacı, Anadolu'daki Bacıyan-ı Rum örgütünü kurmuştur. Kurtuluş Savaşı'nda erkeğiyle omuz omuza bağımsızlık mücadelesine katılan Türk kadınına verilen haklar batıdan veya başka bir yerden değil, yine Türk kadınının şanlı geçmişinden alınmıştır. Aslında Atatürk, 13. yüzyıldan sonra her geçen gün biraz daha hakları gasp edilen ve Osmanlı döneminde önce çarşafa, peçeye, sonra da içine kapanarak toplumdan dışlanan Türk kadınının gasp edilen haklarını geri vermiştir. Bu bir anlamda Türk kadınının iade-i itibarıdır. Harf devrimi ve yeni Türk harfleri. Atatürk'ün harf devrimi de aslen Doğu etkili devrimlerden biridir. Harf devrimiyle Türkçenin yapısına uymayan Arap alfabesinin yerine Türkçenin yapısına uyan Latin alfabesi kabul edilmiştir. İlk bakışta harf devriminin batıcı bir devrim olduğu düşünülebilir. Ancak bu işin pek de bilinmeyen çok başka bir boyutu vardır. Şöyle ki, Latin alfabesi diye bilinen alfabe Etrusk-Runik yazısından türemiş bir alfabedir. Etrusk-Runik yazısı ise Göktürk-Runik yazısıyla akrabadır. Yani bizim Latin harfleri diye aldığımız harfler aslında Göktürk harfleriyle aynı kökenden gelmektedir. Yani bu harfler özbeöz bize, Türklere aittir. Ayrıca son bilimsel araştırmalar Etrüsklerle Türklerin akraba topluluklar olduğunu kanıtlamıştır. Etrüsk-Runik yazısıyla Göktürk-Runik yazısı arasında belli başlı benzerlikler şunlardır. 1. 26 karakterden oluşan Etrüsk yazısı, Göktürk yazısıyla karşılaştırıldığında 10 karakter hem şekil hem de ses olarak birbirine benzemektedir. 4 karakter ise şekil olarak aynı, ses olarak farklıdır. Yani 26 karakterin 14'ü Türkçedir. 2. Her iki yazı da sağdan sola doğru okunmaktadır. Ayrıntılar için bakınız Sinan Meydan, Cumhuriyet Tarihi Yalanları, 1. Kitap, İstanbul 2011, sayfa 434-460. Cumhuriyet Tarihi Yalanları 1 adlı kitabımda belirttiğim gibi, Latin alfabesi aslında Göktürk alfabesinin zaman içindeki farklılaşmış biçimidir. Dolayısıyla Atatürk'ün Türkçeyi Latin harfleriyle yazmaya karar vermesi, bir anlamda yeniden Göktürk yazısına dönüştür ki, bunun adı Cumhuriyet Tarihi Yalanları'nın dediği gibi gavurlaşmak değil, öze dönmektir. Adı geçen eser sayfa 459. Latin yazısıyla Türkçe arasındaki uygunluğu araştırmak için kurulan komisyonun 17-19 Temmuz arasındaki çalışmalarına Başbakan İsmet Paşa da katılmıştır. Bu çalışmalar sırasında İsmet Paşa yeni yazıya Türk alfabesi adını vermiştir. Ozan Kaya, adı geçen eser sayfa 311. 1 Kasım 1928 tarihli Harf Devrimi Kanunu'nun adı, Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanundur. Kanun maddelerinde yeni harflerden söz edilirken hep Türk harfleri ifadesi kullanılmıştır. Örneğin 1. maddede, şimdiye kadar Türkçeyi yazmak için kullanılan Arap harfleri yerine Latin esasından alınan ve bağlı cetvelde adları gösterilen harfler, Türk harfleri unvan ve hukuku ile kabul edilmiştir. Resmi Gazete, 3 Teşris-i Nisani 1928, sayfa 1030. Atatürk harf devriminden söz ederken Latin alfabesi ve Latin harfleri ifadesi yerine yeni Türk alfabesi, Türk harfleri veya yeni Türk harfleri ifadelerini kullanmıştır. Örneğin 8 Ağustos 1928'de Sarayburnu'nda yeni harfleri halka müjdelerken bir kağıda "Yurttaşlar, bu notlarım Türk harfleriyle yazılmıştır." diye not düşmüş ve ünlü Sarayburnu konuşmasında "Bizim ahenktar zengin lisanımız yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir." demiştir. 1 Kasım 1928'deki meclis açış konuşmasında da bu okuma yazma anahtarı ancak Latin esasından alınan Türk alfabesidir. Basit bir tecrübe Latin esasından Türk harflerinin Türk diline ne kadar uygun olduğunu meydana çıkarmıştır demiştir. Akarsu adı geçen eser sayfa 245. 29 Ağustos 1928'de Dolmabahçe Sarayı'na Başbakan İsmet Paşa'nın ve milletvekillerinin bulunduğu toplantıda yeni harflerle ilgili aldığı kararlardan birinci ve ikinci karar aynen şöyledir. 1. Ulusu bilgisizlikten kurtarmak için kendi diline uymayan Arap harflerini bırakıp Latin kökünden Türk harflerini almaktan başka çıkar yol yoktur. 2. İnceleme kurulunun önerdiği alfabe gerçekten Türk alfabesidir, kendisidir. Türk ulusunun bütün gereksinimlerini gidermeye yöneliktir. Ozan Kaya, adı geçen eser sayfa 314. 19 Ağustos 1928'de Yunus Nadi'ye yazdırdığı ve Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan notta, "Yeni Türk alfabesini güzelce öğrenmek ve öğretmek gerekir. Bunun için de kuşkusuz yıllara gerek yoktur." demiştir. Adı geçen eser sayfa 315. 23 Ağustos'ta Tekirdağ'da yurttaşlara seslenirken de, yeni Türk harfleriyle elde edilecek gözler kamaştırıcı Türk manevi gelişmesinin az zaman sonra erişebileceği güç ve yaygınlığının uluslararası düzeyini gözlerimi kapayarak şimdiden öyle parlak görüyorum ki bu görünüş karşısında kendimden geçiyorum demiştir. Adı geçen eser sayfa 316. 10. ayrımın sonu sayfa 155.